Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin. Cümleyen.
Hocam İslam'dan Hayata Ölçüler deyince hayatın içinden bakıyoruz İslam'a ve İslam bize nasıl ölçüler veriyor onu okumaya çalışıyoruz. Kur'an'ımıza bakıyoruz, Resulullah Efendimiz'in güzel sözlerine bakıyoruz. Bugün bu Ali İmran suresinin 8. ayeti var. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena diye başlayan ayeti kerime, yani Rabbimiz hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma diye zannediyorum mealinin verilebilecek olan ayeti kerime. Bunun üzerinde biraz konuşsak diyorum, yaşadığımız şartları da dikkate alarak, yani insanın hidayete erdikten sonra kalp nasıl kayar, kaymaması için ne yapmak lazım? Belki bu çerçevede Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl mealindeki hadis-i şerifi de hatırlanabilir. Nasıl bakıyorsunuz hayatımız içinden bu kalplerin kayması, kaymaması, Rabbimize sığınma, iltica? Nasıl bakalım?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ne garanti bizi rahatlatabilir kaza yapmaz bir araba ifadesine karşı? Bir araba satılıyor, bu araba kaza yapmaz. Evet. Yakıtı bitmez.
Kaza da olur, yakıt da biter.
Yok, biz bir araba satacağız. Evet. Kaza yapmayacak, yakıtı hiç bitmeyecek. Şoför hatalarını görmezden gelecek.
Evet.
Böyle bir araç reklamı yapılabilir ama kendisi olmaz.
Olmaz.
Evet. Niye? Çünkü biyolojik bir varlık onu kullanacak. Bilgisayar donanımlı da olsa o bilgisayarın şartelini bir insan açacak neticede.
Ve başka insanlar olacak.
Yolda olacak. Hep asfalt olmayacak yol.
Evet.
Yani hayallerde olur.
Evet.
Realitede böyle bir araç olmaz. Bu mümin olmanın garantili, hatasız, kazasız, iman açısından kazasız bir hayat yaşamak demek olmadığını anlatmak için verdiğimiz bir örnek. Bu bir. İki, şu kainatta Allah'ın ben sizden memnunum, aradığım kullar sizsiniz buyurduğu Celle Celaluhu ashab-ı kiramdır. Ve başlarında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an radıyallahu anhum diyor. Evet. Allah onlardan memnun. Bitti.
Razı oldu.
Bitti.
Evet.
Yani ashab-ı kiram böyle bir nesil.
Radıyallahu anhum değil mi?
Allah onlardan memnun.
Evet.
Onun için biz hep bir sahabinin ismini anınca radıyallahu anh diyoruz.
Evet.
Şu Allah demiş, biz de diyelim. Diyor.
Evet.
Nasıl Efendimiz'e salavatı, Allah salat ediyor, siz de salat edin diyor. Biz de salavat getiriyoruz. Onların başında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var.
Evet.
Efendimiz'in üzerinde söz konuşmaya gerek yok yani. İnsanlığın efendisi, müminliğin özü, peygamberliğin sultanı.
Üsve-i hasene.
Yani ne sayabiliyorsan orijinallik ve güzellik namına,
evet,
Efendimiz'e uyuyor.
Evet.
Az bile geliyor.
Çok güzel.
Şimdi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bütün bu azamete, bu büyüklüğe, yani farklılığa rağmen ashab-ı kiramın radıyallahu anhum, Allah onlardan razı, memnun ifadesine rağmen bakıyoruz ki ödleri patlıyor deyim yerindeyse.
Evet.
Ödleri patlıyor. 3, 5, 10 kaç defa söylediği belli değil. Ey biraz önce okuduğunuz dua.
Ya mukallibel kulub.
Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri çeviren Allah. Sabbit kalbi ala dinik.
Evet.
Dinin üzere sabit kalsın.
ayaklarım.
Kalp kayması kalbim. Diye bir tehlike,
evet.
Peygamber Aleyhisselam Efendimizin içinde kaynıyor.
Evet.
Hani Ebu Bekir radıyallahu anh der, diğer sahabiler, diyelim onlar Miraç görmemiş, garantileri yok gibi. Ya Fetih suresinde bakıyoruz, Allah Teala senin geçmişin geleceğin hep temizlenmiş diye vaatte bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç görüyor. Yani gördüğü Miraç onun bir eşi benzeri olmayan, hiçbir peygamberle benzerliği olmayan bir noktaya onu getiriyor. Döndüğünde elhamdülillah, getirin zemzem suyu içelim şimdi demiyor. Heyecanı artıyor.
Evet.
Efendimiz'de baktığımızda, ashab-ı kirama baktığımızda, onca güzelliklerin sahipleri olarak bu güzellikler, bu aracı, bizim araç örneği verdik ya, daha lüks, daha sürati artan, gaza basınca birden fırlayan turbo bir araç olsalar bile, kaza riskinin arttığını da düşünüyorlar bu arada.
Evet.
Yani biz şöyle zannediyoruz, bizim gibi avamdan olan insanlar olarak, biz daha namazı zor, ilmihali zor biliyor ya da biz cehenneme çabuk düşeriz. Bu adam alim adam, bunun hata yapma riski yok. Bu Allah dostu, veli adam, teheccüd kılan adam, öyle değil üstadım. Sürat yaptıkça kaza riski de artıyor.
Evet.
Yani traktör, kaç traktör kazası duyduk bugüne kadar?
Düşünce nereden düşüyorsun değil mi?
Değil mi? Yani uçak düşmüyor ama düşünce de
evet.
Felahın yok bir daha.
Evet.
Yani düştün mü de son düşüş oluyor bu. Şimdi belki dünyevi konularla, uçakla, traktörle, arabayla benzetmemiz iman konusuna çok da böyle uyumlu gibi durmuyor ama hayatımızın hayatımızın içinden örnekler
evet.
olsun diye böyle konuşuyoruz. Bir kere bu işin ciddiyeti yükseldikçe düşme korkun artmasıyla başlayacak.
Evet.
Yükseldikçe, makamın yükseldikçe, Kur'an'ımızı daha çok bildikçe, tesbihatın daha fazla oldukça, alimlerle daha fazla oturdukça, yani bir insanın cahilken de, alimken de, namazı beş vakit kılarken de, teheccüd ilave ederken de, herkesin bir kayma tehlikesi var. Bu kayma tehlikesi bu dünyada oluşumuzdan kaynaklanıyor. Cennette kimsenin ne kalbi kayacak ne ayağı kayacak. Cehennemde de kayma yok bir daha.
Evet.
Kayılacak yere kaymış oluyorsun. Cennette de yerleşilecek yere yerleşmiş oluyorsun. Ama dünya hayatında onu söylemeye çalışıyoruz. Bu kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bile kayma riskinden güven içinde kalmamış.
Onun için dualar,
Rabbimize ediyor,
sığınmış.
İkazlar ediyor.
Evet.
Bu duayı yapın diye Âl-i İmrân suresinde 8. ayette Allah-u Teala ona okutuyor ayeti.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ilk okuyan.
Tabii.
Rabbena la tuzigh kulubena. İlk okuyan. Dolayısıyla bu dünya hayatının.
Amener Resulü. Yani o ayete ilk
iman
ediyorsun.
Evet. İman evet. tazeliyor. Evet. İman da her akşam bu tazelemeyle yatağa girilmesi emrediliyor. Meselenin özü şu. Yani insan mümin olunca %100 kazaya karşı, risk, tehlikeye karşı, riske karşı garantiye alınmış değildir. Bilakis rakibimiz olan ve bizi sürekli tehlikeye atmak isteyen şeytan açısından daha potansiyel bir müşteri durumunda oluyoruz. Yani şeytan deyim yerindeyse 3 günlük bir Müslümanı devirdiğinde kendine göre bir prim kazanıyor. 30 yıllık bir Müslümanı devirdiğinde maazallah başka bir prim, başka bir mutluluk hissediyor. Çünkü o da bizdeki bataklık kadar kazanç içinde hissediyor kendini.
Evet.
Nasıl biz şeytanı mağlup ettikçe huzur buluyoruz. Yani bugün şeytana mağlup, o da aynı tersten baktığımızda bizim bataklığımız,
bize çelme taktığında, bizi düşürdüğünde,
biz düştüğümüzde, yüzüstü düştüğümüzde o da sevincinden
kahkaha atıyor.
Ne yapıyorsa artık.
Evet.
Kutlama törenleri neyse onların yani.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu dünyada ya şeytan olmayacak, biz tek başımıza mümin hayat yaşayacağız, bu mümkün değil, ya da şeytanla beraber yaşayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç şeytan hepimiz için son nefese kadar ağır bir çengel, bir tehdit olarak bekleyecek.
Evet.
Bu kesin kural. Yani bunun aklı erdikçe insanın, ilmi arttıkça, takvası, zühdü, ibadeti, tesbihatı çoğaldıkça bu endişesi artıyor. Cahil kaldıkça da kendini güvende hissediyor.
Evet.
Çok enteresan
bir örnek. Bana dokunmaz diyor yani.
Ben müminim, gavurlar düşünsün.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim gavurlara söylüyor gibi anlıyor. Şimdi çok enteresan bir şey. Şimdi Ramazan-ı Şerif ile ilgili Selefi Salihinin değerlendirilmesinden söz ederken diyorlar ki Ramazan 6 ay kala başlarlardı. Ya Rabbi beni Ramazan'a kavuştur. Ya Rabbi iyi bir Ramazan yaşat bana. Ramazan bitti mi de öbür 6 ayı, senenin öbür 6 ayı, Ya Rabbi kabul et bu Ramazan'ı diye dua ederlerdi diyor.
Evet.
Bu işte hocam.
Evet.
Bir heyecan var. Nedir o heyecan? Ramazan'ım geliyor.
Evet.
Bir heyecan daha var. Bu Ramazan yerine oturmuş olsun.
Evet.
Zayi olmasın. Boşa gitmemiş olsun. Bu Ahmet Mehmet, Aişe Fatıma diye fert Müslüman, birey Müslüman olarak durumumuz budur. Ümmet olarak da Rabbena la tuzigh kulubena, kitleler olarak, ümmet olarak da tefekkür etmek zorundayız.
Biz diyor zaten değil mi? Rabbena.
Yani mümin
kulubena diyor. Yani biz çoğul olarak söylüyor.
Çünkü ben de münferit olarak ayakta kalmış olsam bile çevrem düşünce ben de onlarla beraber yuvarlanacağım.
Evet.
Bu biz ve ümmet olarak ayakta kalma meselesinde iki nokta öne çıkıyor hocam. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ümmet olarak, kitle olarak ayak kaymasıyla karşılaştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bir irtidat fırtınası oldu.
Evet.
Yani nedir irtidat fırtınası? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağken biz seninleyiz diyen, yeni iman etmiş işte yani ama nüfus kağıdı almış.
Evet.
İslam toplumuna dair nüfus kağıdı almış. Bunlardan kalabalık kitleler geri dönüş ettiler. Yani bir ayak kayması dediğimiz
evet,
şey,
evet.
Kalp kayması dediğimiz şey, yörüngenin dışına çıkma dediğimiz şey ashab-ı kiram döneminde gerçekleşti. Ama Allah Ebu Bekir'den razı olsun, oldu da tek başına yörüngeye oturttu herkesi.
Evet.
Yani çok büyük bir olay bu hocam. Ne diyor hani meşhur o sözü Medine'de, beni kurtlar yiyecek kadar yalnız kalsam bile
evet,
Resulullah'ın evet. sallallahu aleyhi ve sellem yörüngesine dönecek mi insanlar diyor. Bu dirayet
muhteşem bir şey.
Bu ya. Kudreti gösterince de Allah yardım etti. Ciddi bir şekilde yani giden gitti, zayi olan oldu ama
ümmet rotasını oturdu.
Ümmet rotasında kaldı.
Evet.
Rotasındaydı zaten. Onlar
evet, evet.
özü ashab-ı kiramın özünde bir şey olmamıştı. O muhacirler ensar duruyordu. Ama o trene etraftan takılıp da yörüngesini sağa sola çekmek isteyenler atıldı. Ya da tekrar gelip tövbe ettiler, trene döndüler. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum hocam. Ahmet, Mehmet, Ali, Fatıma, Aişe, Sümeyye tek tek Müslümanlar olarak ey Rabbimiz aman kalbimizi kaydırma, berrak kalalım diye dua etmek, bu endişeyi taşımak mecburiyetindeyiz. Ashab-ı kiram döneminden daha sonraki batinilik hareketleri vesaire bütün asırlarda mevcut hareketlerden de ibret alarak ümmet halinde, yüz binler, milyonlar, kitleler halinde bizim oturup kayma tehlikesine karşı da nasıl düşman tehlikesi topraklarımızı istila etmek, Kudüs'ü istila etmelerinden Mekke'ye gelir mi bu düşmanlar diye bir endişe ediyoruz. Kimse gelmeden biz de kayabiliriz öbür tarafa doğru. Bunun adı maazallah. Bunun adı zekat vermiyoruzdu Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında. Batinilik günlerine gelindiğinde veya ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına karşı kılıç kaldırma şeklinde büyük bir kayma oldu.
Evet.
Daha sonra batinilik bir hareketi oldu. Batinilik ki yani İhya-ül-Müddin okumayanlar anlamaz bu kavramı. Yani batinilik nedir? Yani İslam'a orijinalinin dışında şekil biçme hastalığı. Böyle bir toplu kayma oldu. Allah İmam Gazali'ye rahmet eylesin. Derleyip toparlayan odur. Yani bu batiniliğe karşı evet. Ebu Bekirlik yaptı deyim yerindeyse. Örnekleri çok fazla yaymadan şimdi başımızda bulunan büyük bir örneğe gelelim. Laiklikten dolayı da bir kayma yaşıyor ümmeti Muhammed.
Evet.
Sinsi yani biz şu kadar senedir Fransız ihtilalinden beri biz ümmeti Muhammed'iz, farklıyız. Biz öyle yani papazlar gelip dinimizi satın alsın gibi bir şey bizde yok derken la kadderallah korkarım. bu batının kavramları, laiklikti, şuydu buydu, bizden sorulur kavramlar haline gelecek. Bu da bir kayma riski.
Bunu biraz açalım hocam. Yani laiklik nasıl bir kalp kayması riskini getiriyor ümmet için?
Şimdi kayma nedir hocam? Kayma mesela küçükten büyüğe doğru giderek örnek verelim. Müslüman haram işlemez, alkol kullanmaz, zina yapmaz, namaz kılar bir insandır diye.
Evet.
Alkol kullanana ne diyoruz? Bu haramlardan birine kaydı diyoruz.
Evet.
Namazı bırakana ne diyoruz? Eyvah, bu adam namaz kılıyordu. Önce cumalara kadar düştü, şimdi cuma da yok diyoruz. Kaydı diyoruz.
Evet.
Aynı şekilde annesini dövdü maazallah. Babasını dövdü. Yandı, ahireti gitti adamın diyoruz. Kayıyor evet. diyoruz. Erozyon. Yani bireysel
evet, aşınma,
bazda
evet.
Aşınma oluyor, erozyon oluyor.
Böyle şimdi, kaya kaya tamamen gidiyor.
Ahmet, Mehmet, Sümeyye, Ayşe kayıyor böyle.
Evet.
Ümmet nasıl kayıyor? Ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir İslam devraldı.
Evet.
Ebu Bekir radıyallahu anh İslam devraldı. Zekatı var, namazı var. Alkol haram, zina haram, kumar haram, faiz haram. Allah'tan başka kimsenin otorite hakkı yok.
Ölçüyü Allah koyuyor.
Her şey
Allah'ın
Allah.
Koyduğu bir düzeni Müslüman ümmet kabul ediyor.
Yani bu toplumda kafir de yaşıyor, Müslüman olmayan da yaşıyor ama söz sahibi Allah. Evet. Allah konuşuyor. Serbest bıraktığı alanlarda da kullar da istediğini konuşuyorlar.
Evet.
Yani Allah-u Teala trafik ışıklarının dur şekli kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun diye bir emir buyurmadı.
Evet.
Dolayısıyla Müslümanlar oturup deseler ki bundan sonra kırmızı ışıkta durulacak, mavi ışıkta geçilecek deseler.
Evet.
Bu şeriata düşmanlık olmaz.
Evet.
Allah'ın hükmüne karşı hakimiyet milletindir demek olmaz bu. Neden? Allah-u Teala trafik ışıklarını istediğiniz gibi belirleyin de serbest bıraktı.
Evet.
İnsanlar saat 12'de öğle tatiline çıkıyorlar yemek için. Kanun çıksa bu 13'e alındı. 13-14 arası olacak. Şeriat düşmanlığı değildir bu. Neden? Allah-u Teala ister öğrende yiyin ister ikindi de yiyin, buna karışmıyor. Domuz eti yiyip yememeye karışıyor. Kasaplarda domuz eti de satılabilir diye yönerge çıkardığın zaman Allah'ın karşısında dikiliyorsun. Kaçta yemek yediğinden, pirzola mı yiyeceksin, haşlama mı yiyeceksin? Buna Allah-u Teala karışmıyor. Yediğin domuz eti olursa karışıyor. Yani Allah'ın ümmeti Muhammed'e çizdiği bir yörünge var.
Evet.
Bu yörüngede serbest bıraktığı alanlar var. Yörüngenin içinde kalan alanlara serbest bırakıyor. Mubahlar diyor. Siz ne yaparsanız yapın. Şartlarınıza göre belirleyin. Kış şartlarına göre belirleyin. Ekonomik şartlarınıza göre belirleyin. Zevkinize göre belirleyin. İnsan olarak Rabbimiz bu kapıyı bize kapatmıyor. Ümmet olarak biz bir gün tamam Kur'an'ımız orada ama bundan sonra hayatı biz belirleyeceğiz. Ekonomimiz
ara sıra Kur'an'a da başvuracağız ama
cenazelerde başvuracağız tabii.
Evet.
Cenazelerde hemen Kur'an.
Evet.
Ölmeden zaten Müslüman ölüyor herkes. O otomatik Müslüman, herkes merhum. Bunlar ayrı konu ama faiz meselesini biz belirleyelim artık.
Evet.
Zımnen veya alenen bunun söylenmesi. Mesela kadın konusunda Allah'ın çizdiği çizgileri esnetmeye yeltenmemiz bizim.
Evet.
Veya hayat tarzında mesela sabah namazının yavaş yavaş törpülenmeye başlandığı bir hayata doğru kaymamız bizim. Mesela çok basit bir örnek. Sokaklarımızda billboardlarda, reklam panolarında müstehcen kadın resmi 50 sene önce başı açık kadın resmiydi. Şimdi başı açık kadın türbanlı sayılıyor. Yani başörtülü sayılıyor. Çok daha berbat açıklıklara doğru kaymış olmamız adım adım laikliğe doğru kaymaktır. Laiklik gavurluğun dışında mıdır, içinde midir diye sormaya gerek yok. Bir insan ne karışıyor bana İslamiyet? Ben istediğim gibi resim asarım panoma derse bunu yok sayıyoruz zaten. Yani bunu tartışmıyoruz biz. Konumuz o değil. Konumuz ne bizim? Biz Kur'an bağrımızda bizim. Ama A, B, C şartlarından dolayı filan filan zorunluluklardan dolayı bu kadın resimleri çırılçıplak panolarda bulunsun, ne zararı var? Ya da mecburuz işte, bu da ticari getiri sağlıyor gibi maddeler içimize sindiği zaman sinen şey ne İslam'ı atmak ne de bağrımıza basmaktır aslında. Yani çıktık İslam'dan da demiyoruz.
Arada bir yerdeyiz.
Ara yer laikliktir.
Evet.
Laikliktir.
Ama orada İslam'la ilişkimizde ciddi yara var.
Aslında İslam yörüngesinde değil.
Evet.
Kendi kendimize biz ölen herkese merhum dediğimiz için evet. İslam yerinde duruyor zannediyoruz.
Evet.
İyi de bu İslam bizim ürettiğimiz bir değer değil ki. Biz burada dur dedikçe duracak. İslam'ı Allah-u Teala'nın dini.
Evet.
Her şey ona bağlı. Yani Allah kabul ediyorum bunu etmiyorum buyurmuş. O öyle buyurduktan sonra biz de bunu ilave ettik diyecek halimiz yok. Ashab-ı kiram döneminde Allah onlardan razı olsun bu laiklik hiçbir şekilde giremedi. Girmesi mümkün değildi. Selçuklular döneminde mesela örnek göre Melikşah'ın Nizamül Mülk'e din ve eğitimi devredip kendisinin de siyasi işlere yönelmesi, ne olduğundan habersiz olması aslında sekülerizmin laikliğin başlangıç noktası İslam toplumunda.
Hmm.
Yani Fransa'dan önce Melikşah'ımız var bizim. Yani kendisi sebeplerine girmiyorum. Tarihi şeyler bunlar ama Nizamül Mülk'e yap ne yapacaksan sen bitir şu işleri deyip öbür taraftan da kendisinin sarayında ona dokunup dokunmayan işler listesine göre bir çalışma yapması, yetkilendirilmiş bir Nizamül Mülk, salınmamış bir bütçe.
Dini bir alana
alana ve kişilere daraltıyorsun.
Daraltıyor, evet.
Bu
alan sınırlaması. Allah'ın dinine bir alan
evet,
sınırlaması.
Evet.
Dünyevi bir iradeyle.
O günkü Nizamül Mülk.
Evet.
Melikşah'a gelip sen ne yapıyorsun ya bu toprak? Mesela Haşhaşiler sorunuyla uğraşamadı.
Evet.
Hasan Sabbah'la uğraşamadı. Niye? Hasan Sabbah bir din boyutu taşıyor. Aynı zamanda bir devlet müdahalesi var Hasan Sabbah'ın. Ama devlet ikiye bölünmüş aslında.
Evet.
Bir Harun Reşit gibi dini otoriteyi de %100 temsil eden, devlet otoritesini de %100 temsil eden kudreti olmadığı için hem Nizamül Mülk hem Melikşah hepsi yastıklarının altında hançer buldular.
Evet.
Hançer bulmak tam başka çareleri kalmadı. Yani bunu laikliğin kökleri nereye dayanıyor diye anlatmıyorum ben ama bunlar esasen
bir örnek veriyoruz.
Örnek üzerinden İslam'ın oturduğu zeminin altının nasıl boşalabileceğinin örnekleri bunlar. Bu boşalmayı biz ne zaman hissettik?
Belki o zaman tabii ki laiklik kelime olarak yok.
Yok.
Yok ama
böyle bir niyet
zihniyet,
de yok aslında.
Ha, belki böyle bir niyet
yok,
de yok.
Yok canım böyle.
Zihniyet olarak kayma böyle başlıyor.
Allah razı olsun çok evet. iyi oturdu. Yani Melikşah'ın veya Nizamül Mülk'ün böyle bir projesi vardı diyemeyiz yani.
Evet.
Üzerinden asırlar geçmiş bir olay bu.
Evet.
Ama şunu söylüyoruz. Sonunda bakıyoruz ki laikliği yontuyoruz, yontuyoruz, yontuyoruz. Oraya gidiyor.
Evet.
Orada kalıyor. Çünkü bu İslam toplumunda İslam'ın hayata bakışının ikiye bölünebilirliğine doğru gidiyor.
Bu zihniyet kaymasıyla kalp kaymasını aynı mı görmek lazım hocam yoksa?
Şimdi kalp kayması deyince
Kur'an'da kalp kayması diye geçiyor. La tüzi kulübena. Ama yani zihniyetle kalp iç içe sanki.
Şöyle diyebiliriz yani kalp ana zeminimiz bizim.
Evet.
Yapımızın oturduğu yer. O kaydıktan sonra bina gidiyor zaten.
Evet. İman mesela, o zeminde.
Zihniyet taras katlarda oluşan sorunlar. Hmm. Mesela Melikşah sorunu, Selçuklulardaki Melikşah sorunu tarasa çatıdaki bir kayma. Kiremitler kaymış
evet.
gibiydi. Ama kiremitler kayınca aşağı doğru bu sefer kaymalar devam ediyor. Hı hı. Yani kiremitin kayınca su alıyorsun.
Zihniyet kaymaları kalbi yaralıyor.
Şimdi burada tabii çok
kalpte çürüme meydana geliyor.
Çürüme ama çok önemli bir tespit oldu. Şimdi zihniyet kaymasında mesela düğün yapıyoruz.
Evet.
Düğünümüzde Allah muhafaza bu erkek kadın bir arada işte şarkı türkü söylendi diyelim yani caiz olmayacak bir düğün. Bunu kalp kayması olarak görürsek o zaman hayat biter.
Evet.
Bu zihniyet kayması.
Evet.
Bu zihniyet kayması. Çünkü o düğünün sahibiyle de ne yapıyorsunuz siz kardeşim diye sorulduğunda bundan sonra düğünler böyle olmalı diyeni yok. Ben hiç rastlamadım.
Evet.
İşte o taraf istedi. Herkes öbür taraf istedi diyor.
Evet.
Bir mazeret aranıyor. Dolayısıyla hı-hı. bu bir kalp kaymasından çok zihniyet kayması, taklit kayması.
Hı-hı.
Yani bir taklit, hoşlanma. Herkes böyle yapıyor yapalım. Ama ne oluyor? Şeytan bundan kalbe kadar inecek bir sistem oluşturuyor bu sefer.
Evet.
Yani bugün
yani zihniyeti bir süre sonra savuna savuna savuna kalbe
senin kimliğin
dedi.
Oluyor. Evet. Bu senin kimliğin oluyor. Yani bugün düğününde Allah'ın şeriatına aykırılıktan rahatsız olmayan yapı, yarın devletinin de İslam'dan uzak bir devlet olmasından rahatsız olmaz hale geliyor.
Evet.
Yani bugün mesela bir mümin, ben böyle çarpıcı bir örnek olsun dedim, bir daire satın alacak.
Evet.
Önce neye bakıyoruz? Bina deprem genelgesine göre mi yapılmış vesaire. Hanımı götürüyoruz, çocukları götürüyoruz, balkona çıkın beğendiniz mi? Şunu söyleyemediğimiz zaman zihniyet kayması var. Bu binanın altında banka var. Biz bu binada oturamayız. Veya bu sokakta alkol satan bakkal var. Tamam, bu 300'e satılan bir daire ama alkol satan bakkalın olmadığı yan sokakta 305.000'e satılıyor, onu alalım. Demek Ebu Bekir kafalı kalmaktır. Kurtlar da yese beni, ben bu Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını koruyacağım demektir. Öbürü kaymadır.
Evet.
Bu kayma,
kalbi direnç sizin söylediğiniz hocam.
Kökler yani, sağlam.
Yani şöyle bir şey, şimdi bu verdiğiniz örnek neredeyse ya bizim hayatımızın ana görüntüsü.
Maalesef.
Yani evlerimizin altında atıyorum bankada olabiliyor. Sokaklarımızda alkol, içki de satılabiliyor bilmem ne yani. Ya da sokaklarımızda diyelim günah işleniyor. Yani ne yapacak mümin? Orada kalbi direnci koruyabilmek yani müthiş bir hassasiyeti gerektiriyor.
Şimdi burada bu hassasiyeti koruyamadığımız zaman, yani faiz,
yarın başka aşınmalar,
bu şeytan için bir yatırım.
Evet.
Yani küçücük bir mikrop dişte kalıyor, dişi çürütüyor gibi bir olay bu. Yani evet. Biz bunu mesela şöyle bir Diyanet'e bir soru sorsak veya birisi bana sorsa, bu daireyi satın almam haram mı, sokakta bakkal alkol satıyor diye, haram demiyorum ben.
Evet.
Diyemem. Böyle, fıkıhta böyle bir kural yok yani.
Evet.
Böyle belki bankanın üstünden daire satın almakla ilgili bir şey bulunabilir.
Evet.
Yani o da biraz zorlayarak olur fıkıh evet. açısından. Ama
siz şimdi fıkıhtan öte bir şey söylüyorsunuz.
Yani fıkıh bana kanuni boyutunu anlatıyor bu meselenin. Evet. Yani Hazreti Ömer'in devleti olsa seni suçlu sayar mıydı burada diyor. Yok diyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gelip sen burada niye daire satın aldın demez sana. Ama
kalp.
Şunu hesaplayacağız. Ben çocuklarım günde 3 defa bu binaya girip çıkacaklar. Alttaki banka tabelasını görecekler. Okula giderken çocuğum, ben camiye giderken o alkol şişelerinin kapısında göreceğim bakkalın. Gör. Bu görmeler bir noktadan sonra alkole karşı zafiyetim kullanma anlamında olmasa bile adavet bakımından, alkol düşmanlığı
hassasiyeti
bakımından
aşındırıyor.
Çok güzel, aşındıracak. Bu aşındırmadan kaynaklanan mümin kimliğimde oluşmuş bir erozyon var benim. Çünkü benim mümin kimliğim sadece Allah demekle yetmiyor. Allah dediğim kadar Allah'ın düşmanlarına da yok diyorum ben, demem gerekiyor. Yani şeytana karşı düşmanlığım eridiği zaman Allah'a karşı dostluğum da eriyor benim.
Şöyle bir şey sorar insanlar hocam. Ya bizim imanımız bu kadar kolay aşınmaz.
Sıkıntı orada zaten.
Yani
sıkıntı orada.
Yani o riski biraz anlatalım bence. Yani aşınmaz güveni, nasıl bir güven? Yani çok üstüne dayanılacak, sırtımızı dayayabileceğimiz bir güven mi?
Niye aşınmaz sorusuna cevap verecek kimse yok ama. Biz evet. İstanbul'un surlarına tırmanan neslin çocuklarıyız.
Evet.
Şimdi turist olarak gezemiyoruz o surları ama.
Evet.
Bir aşınma olmaz diye bir şey yok. Neyimize güvenip aşınma olmaz diyeceğiz biz?
Hocam ben anlatırım bazı sohbetlerde. Şimdi Maraş'ta 1960'lı yıllar bir müstehcen dergi gelmişti. Ve Maraş başbayi onu vitrinine koymuştu. Maraş ayaklandı böyle. Nasıl böyle bir dergiyi, müstehcen şeyi vitrine koyarsınız?
60'ların müstehcen ama.
60'ların, evet.
Başı açık bir kadın.
Yok, yani bir müstehcen şeydi. Ben şimdi herkesin evinde o müstehcenlik şeyle, televizyon kanallarıyla eve ulaşıyor. Ve kimsenin de öyle ya ne oluyoruz falan, böyle bir şey evime girer mi, Maraş'a uğrar mı diye sormuyor. Bu Maraş Türkiye'nin her tarafı. Her böyle bir hassasiyet hocam, arşınması. Yani o şey var, zehirlenme.
Damar tıkanıklığını kalp krizinden sonra anlamak doktorluk mudur? Değildir.
Değildir tabii.
Yani kalp krizinden sonra belli damar tıkandı. Evet, bir şey evet. Tıkandı yani. Onu, evet. Biz damar sürecini konuşuyoruz bunun. Bir insanın düşeceği ilk tuzak benim imanıma bir şey olmaz tuzağıdır. Hı hı. Bu araba kaza yapmaz diyen kazanın içinde zaten.
Evet.
Garanti yani kendisini
o hassasiyeti garanti, kaybediyor.
Ölçüm sistemi yok.
Direksiyondayken yani uyuyor mesela, araba kaza yapmaz.
Yani, o kazanın kendisi zaten o.
Kendisi zaten.
Yani evet. Onun kazası ölümcül kaza olacak.
Evet.
Normal
evet.
Kazayla da atlatamaz o. Aksi takdirde şunu sormamız lazım. Allah'ın dostları başta enbiya olmak üzere. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Çocuklarını topluyor. Yavrum siz benden sonra ne yapacaksınız? Nasıl imanınızı koruyacaksınız soruyor ya.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünde bunlar. Bana bir anlatın bakayım. Benden sonra sizin imanınız nasıl olacak diyor. İbrahim Aleyhisselam peygamber olan çocuklarıyla konuşuyor.
Evet.
Onun gibi bir peygamberler. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman endişesinden söz ediyor. Ne yapıyorsunuz? Dikkat edin, kalbiniz kayar buyuruyor. Ne buyuruyor? Mecazi anlayacağız bunu tabii. Bütün kalpler yani düşünceler insanı oluşturan beyin yapısı Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği tarafa çeviriyor. Dikkat edin buyuruyor. Yani bir insan iki parmağıyla tuttuğu bir kalemi nasıl evirip çeviriyorsa, la teşbih ve la temsil, Allah-u Teala da kulların kalplerini böyle tutuyor, dikkat edin.
Orada şuna hocam, kalpleri evirip çeviren Allah Teala, biz neyiz orada? Bu kalp kaymasında haşa Allah'ın mı bir dahli var? Yoksa bizim bir şeyimiz, bu da belki bunun temel bir konu ama.
Derin meselesine girmeyelim ama.
Girmeyelim ama.
Şu Melik Şah'tan itibaren verdiğimiz örneğe doğru kayalım. Yani biz zihinsel dönüşüme alet olursak kalbi de Allah çeviriyor.
Çeviriyor.
Çünkü evet. Kalp bunun vana boyutu.
Evet.
Şartelimiz kalp bizim.
Evet.
Kalbi Allah eviriyor çeviriyor ama bu zihinsel dönüşüm 30 senelik birikim. O Maraş'taki dergiye itiraz etme işler mesela.
Evet, evet.
Bunların toplamından bu sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi hayattan bir örnek verelim isterseniz.
Lütfen.
Bilhassa Müslüman kadınlarımızın eşlerinin onları ikinci eşle ezmesine dair sıkıntı Müslüman dünyasında yaygın. Yani insan toplumunda yaygın bir şey bu. Şimdi çok bize vakalar geliyor, böyle ailelerle muhabbet ediyoruz. Şimdi kadın şuradan başlıyor şikayet ederken. Hocam ikinci bir kadın buldu. Ben ona çocuk doğurdum. Gitti ona yani bizi bölüşüyor. İki karısı olan bir adam olmak, bir kadın olmak istemiyorum ben. Öyle bir adamın niye karısı olayım ben diyor. Şimdi hanımefendi diyorum, nasıl oldu bu? Gitti o kadını buldu diyor. Gitti evet. O kadını buldu diyor. Bu yanlış bir başlangıç tarzı. Bu biraz önce bahsettiğimiz internette haber izlerken ki izlediği spiker, televizyondaki sunucu, bunlar evet. O ikinci kadına doğru giden sürecin zihinsel yapısıydı.
Evet.
Yani yüzlerce binlerce kadın sahnesine şahit olduktan sonra bir kadınla hayatı bitirmeme zeminine doğru inmiş oldu o.
Evet.
Dolayısıyla hanımefendiler, mümin hanımlar, gitti o kadını buldudan başlarken yolun sonuna gitmiş oluyorlar. Evet. Yolun sonunda zaten sana yani söz düşmüyor.
O adam oraya bir hayli şeylerden geldi.
10 milyonlarca belki.
Aşına aşına, gözü, o, gönlü değil mi?
Sokakta gördüğü, haberlerde gördüğü, okulda gördüğü, iş yerinde gördüğü 10 milyonlarca belki karenin sonucu olarak canlı bir kadına doğru gidiyor.
Evet.
Dolayısıyla hanımefendilerin eğer ciddi bir şekilde böyle bir endişeleri varsa eşleri televizyonun başındayken bu endişeye başlamaları lazım.
Evet. Ne yapsın, gözünü kapa.
Elbette kadının izleme deyip bantlı bir televizyon mu izleyecek yani. Bunu şunun için söylüyorum. Hanımların da yapacağı çok bir şey yok aslında burada.
Belki buradan şu hocam. Yani çevre kuşatılmışsa değil mi? Bir takım gayrimeşruluklarla, şeytanın zeminiyle yani daha bir hassas olmak gerekiyor.
Yani
değil mi? Evet.
Hastalıktan sonra, kalp krizinden sonra evet. Müdahale etmek başka bir şey. Evet, evet, o zaman da müdahale edersin hayatı kurtarmak için. Ama bunu kilo kilo yağ yerken, kızartılmış yağ yerken de düşünmek lazım. Yani bol bol kızartmaya günlerce börek, baklavalar, ondan sonra damar tıkanıklığı diye bir şey hissedeceksin sen. Bu kalp kriziyle sonuçlanacak. Yani sofraya o börekler, tatlılar konduğunda bizim bunların tıkatıcı bir boyutu var diye düşünmemiz gerektiği gibi, imanımız, yani hanımlarda niye örnek verdik? Canlı bir örnek bu.
Evet.
Yani hocam, hesabı yapılamayacak kadar büyük bir afet. Milyonlarca kere biz müstehcenlik kareleri görüyoruz haberde, şurada yani. Bir dakikalık bir görüntü televizyonda veya internette, bir dakikalık bir görüntüde milyonlarca fotoğraf karesi var.
Evet.
Beyin bunları bu şekilde özümsüyor. Ondan sonra evdeki yapıyı beğenmeme, kadınların erkekleri beğenmemesi, çocukların kendi görüntülerini beğenmemeleri, bunların hepsinin altında bu afet yatıyor. Ha, biz bunu düzeltebiliriz, düzeltemeyiz, başka bir mesele ama
evet,
sorunun ana boyutunu biliriz.
Evet.
Ne yaparız? Kız öğrencilerin bulunduğu bir okula çocuğumuzu göndermeyiz, tercih yaparız. Bizi yönetenlere tembih ederiz. Bu ilahiyat fakültelerini kızlı erkekli ilahiyatlar yapın. Ne yapıyorsunuz siz deriz.
Yani kızlarımızı böyle karma okullara göndermeyiz. Yani erkeği göndermediğimiz gibi
yani
kızlarımızı
da. Başörtüsü düzeyinden,
evet,
konuyu alır alır yukarı doğru, daha bize ait kavramlara doğru götürürüz.
Evet.
Eğer bunu beceremezsek esasen damar tıkanıklığı oluşuyor.
Belki şu da gerekiyor hocam. Yani bize ait kavramlar diye bir hassasiyetimiz, bazen onu da kaybediyoruz. Yani akış içinde her şey böyle karma ebroli, karma karışık olabilirmiş gibi bir zihniyet parçalanması.
Yani dedik öyle ya, de, bu zihniyet, evet, laikliğe doğru bizi götürüyor.
Onu götürüyor.
Benimsediğimiz,
evet,
bir laikliğe doğru götürüyor.
Evet.
Burada hocam bir örnek üzerinden çıktık. Yani kalp kayması. Bunu ben bir noktaya getirmek istiyorum. Şimdi kalp kayması bir kişide olduğu zaman, yani onun hidayeti için dua edeceksin, nihayetinde bu bir kişi gibi, ama Müslüman toplum olarak, oluşum olarak da kalp kayması sorunu yaşayabiliyoruz biz. Bu boyuta da dikkat etmek lazım. Çünkü bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela tasavvuf ne içindir? Yani Yunus Emre'nin girdiği tekke ne içindi? Yani Allah'ı zikretmek, tesbihat yapmak, münkerattan uzak kalmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, teheccüde kalkmak, değil mi? 5-10
evet,
maddede,
evet,
özetlenir.
Ama onların da bir varmak istediği hedef var. Yani sıhhatli bir Allah kulu olmak.
Yani sonunda o noktaya gidilecek,
evet,
ama programa baktığımızda,
evet,
program gözü, kulağı, kalbi Allah'ın dışındaki masiva denen şeyden uzak tutmak.
Uzak tutmak.
Özeti bu.
Özeti bu, doğru.
Şimdi bu tasavvufun ruhudur. Tarikatın özü budur.
Evet.
Şimdi eğer bir tarikat oluştuysa, mesela biz bu tarikatta bu Yunus Emre'nin şeyhiyle olan bağlantılarındaki o kavramların %30 yıpratıldığı, mesela beraberce televizyon, dizi, film izliyoruz tekkede.
Evet.
Şimdi halka kuruluyor, tesbihat yapılıyordu. Şimdi dizi film izliyoruz. Bu dizi film velev ki
Müslüman, ama tekke.
Tekke. Hı. Velev ki Müslümanların kurduğu bir, yaptığı bir dizi film olsun.
Evet.
Velev ki onların olsun. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Sık sık soruluyor. Yeni tesbihler çıktı. Parmağa takıyorsun, tık tık tık tık tık.
Evet.
Dijital.
Dijital, tesbih. Evet.
Şimdi caiz mi? Ya bunun esasen o elimizdeki 33'lü 99'lu tesbihten farkı yok.
Yok.
O da ashab-ı kiramın zamanında yoktu. Bu da yok.
Evet.
Teknoloji getirmiş, parmak kadar. Parmaktan da küçük. Dın,
evet,
dın, dın,
evet,
yapıyorsun, söylüyor. Ama tasavvuf erbabı onu kullanmamalı.
Hı hı.
Niye kullanmamalı? Çünkü tasavvuf bu iş orijinalinden ve kalitesinden yapmaktır.
Evet.
Yani sonunda 100 defa 99 defa söylediğini anlayacak kadar içli dışlı olmaktır tesbihatla.
Evet.
Bir de bu o tesbihat bölümüne senin 800-900 sene, belki de 1200 senelik bir tevarüsen sana gelmiş yapıyı sen dijital bir tesbih ile bir noktadan deldiğin zaman, televizyonun karşısından Kabe'yi izliyoruz, haberleri izliyoruz numarasıyla de virt yapmaya başlarsın.
Evet.
Tesbihatını kendin yapmazsın, MP3 cihazına söyletirsin. Yani hafız okusun. Şimdi bunu da rastladım. Bir meclise oturdum. Dediler ki işte biz hatmi hace yapacağız. Aş-ı Şerif okunsun. Abdüssemed'in hocam şeyini açtılar. Abdüssemed'i dinlediler. Şimdi Abdüssemed'i dinledi. Çok da güzel. Abdüssemed'i dinledin mi zaten? coşku oluşuyor. Dersten sonra dedim ki keşke bir taneniz İhlas suresini sadece okusaydı da
tabii, evet.
Gönül bağınızı dijital bağa çevirmeseydi. Evet. Yani haram mı? Hemen soru bu haram mı? Ya haram mılık başka. Ama fabrikada çalışan bir işçinin hem tezgahımda çalışayım hem de Abdüssemed'i dinleyeyim demesi mi ya? Sen bir defa ruhi bir yapının özüsün.
Tabii,
teknik
tabii,
bir yapıyı tabii. Buna sokmaman lazım. Yani şimdi burada şu noktaya gelmek istiyorum hocam. Müslüman birey olarak bir laikleşmeye doğru, kalp kaymasına doğru, ayetin bizi ikaz ettiği, dua edin bundan kurtulun dediği noktaya doğru gittiği gibi tarikat dahil olmak üzere vakıf, dernek, Müslümanlara ait yapılar da gidebilir.
Evet, evet.
Nitekim biz mesela çok İslami hassasiyetlerle kurulmuş partiler gördük değil mi bu Cumhuriyet dönemi boyunca? Yani kurulurken, kuruluş esnasında Allahu Ekber Abdülhamid'in üstüne çıktık. Abdülhamid'den daha
evet.
ciddi olduk. Sonra onlar hafif iktidara doğru yanaştıkça şartlar, ekonomik şartlar, işte ülke şartları, birileri izin veriyor vermiyordan renklerinin ton bazında da olsa, belki beyazdan siyaha geçmediler ama ton bazında da olsa su beyazı, buz beyazı filan diye renklerin
evet.
değişmeye başladığını gördük. Laikleşmeyi veya herhangi bir erozyon çeşidini, herhangi bir ayak kaymasını akşamdan sabaha gelecek bir afet olarak değil, nokta nokta oluşacak bir afet olarak görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir hadis-i şerifi var, buyuruyor ki günahlar kalpte nokta nokta oluşur.
Evet.
Sonunda da o noktalar kapkara bir
kağıt. Kaplar, evet.
Yani esasen bir nokta hiç yok gibi görüyor. Mercekle evet. bakınca, mikroskopla bakınca görüyorsun ama 10.000 noktadan da kapkara bir zemin oluşmuş.
Tevbe oluyor. Orada bir hassasiyet değil mi hocam?
Tevbe ne yapıyor? Siliyor.
Siliyor. Yani tevbe bizim günah karşısındaki hassasiyetimizi ortaya koyuyor. Yani o hassasiyet
canlı olup olmadığımız bir ortaya
canlı
çıkıyor.
Olup olmadığımız ortaya.
Hücrelerimiz evet. canlı mı?
Evet.
Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Hadis-i şerif var ya, melekler ya Rabbi bu hep tövbe edip bozuyor. Tövbe edip yeniden dönüyor. Tövbe edip yeniden dönüyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Olsun, kulum nereye döneceğini biliyor ya sonunda
ya,
diyor.
Evet. Yani
hayatiyet devam ediyor.
Evet.
O yüzden biz bu laiklik musibetini ya da laiklik diye daraltmayalım isterseniz. Bu Allah'ın yörüngesinden, şeriatımızın yörüngesinden kayma riskimizi bireyler olarak da düşünmek zorundayız. Oluşumlarımız olarak da düşünmek zorundayız. Yani ümmeti Muhammed'in bir yörüngesi var. Tarikat dediğin şeyde bir yörünge var.
Cemaat ne yapmalı dediğin... hocam? Yani vakit de ilerliyor. Ne yapmalı? Böyle kalp kayması karşısında fertler olarak ne yapabiliriz?
Bir.
Ümmet, cemaatler olarak ne yani yapabiliriz?
Cemaat dediğimiz bireylerden oluşuyor zaten.
Evet,
dolayısıyla
evet.
bireyi oturttuk mu bir yere, hı-hı. cemaat de oturmuş
evet.
olacak. Bir. Bu ayetten, Âl-i İmrân suresinin 8. ayetinden çıktı.
Bu ayeti madem. Sık okumak lazım, manasını düşünerek.
Demek ki bu iş
evet.
el açıp Allah'a sığınmayı, dua etmeyi gerektiren bir iş.
Evet, çok güzel.
Yani nasıl hastalığa karşı ya Rabbi afiyet ver bize, hastalıktan uzak tut diyoruz.
Evet.
Kalp kayması diye bir hastalık çeşidini çocuklarımıza da öğreteceğiz. Ailece oturacağız. Mesela Ahmet Bey Allah afiyetler versin, nasılsınız dediğim gibi... Mesela Ahmet Bey Allah kalp kaymasından siz de biz de muhafaza buyursun desek herhalde biraz uçuk dua gibi duruyor değil mi?
Ama Rabbimiz ayet, öğretiyor evet.
Yani bunu hele biz aynı meşreptensek, aynı vakıftansak zaten bizde olmaz bu. Diğerleri için kaymaktan söz ediliyor. Düşünüyor.
Bazen o oluyor hocam. Kur'an'ı hep başkaları için okuyoruz.
Tehditler hep başkaları için.
Evet,
İrtidat
evet.
tehlikesi başkaları için. Sevaba geldi mi bize hep onları anlatıyor.
Evet.
Bir. Bu meseleyi duası gerekecek.
Evet.
Ağır bir mesele olarak
görecek. Allah'a sığınılacak, evet.
Eğitimimize dahil edeceğiz bunu. Çocuklarımıza, yavrum sen imanın şartlarını öğrendin ama şeytan bunları sana bırakmayacak, dikkat et ha. Mesela çocuk, niye bana izin vermiyorsun parkta filan arkadaşımla oynamaya diye sorduğunda annesi, çocuğun anlayacağı yaşta ve kalitede çocuğa, kalp kayması tehlikesini, onlara benzeme tehlikesini ikaz edecek. Çocuk bilecek ki elimdeki bu nimet, insanlığım, İslamlığım, şeriata sadakatim gidebilir bir nimettir. Ayetten bunu anlamıyorsak Âl-i İmrân suresinin 8. ayeti boş duruyor demektir bizim için. Bu bir tehlike olmasaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duaları yapmazdı. Bir, Allah-u Teala bu ayeti önümüze koymazdı bizim. Bu bir tehlike demek.
Bir de şu var hocam, farkında olmak. Yani kalbin kaydığının farkında olmak.
Ona geleceğim evet, şimdi. Ona geleceğim. İki, biz büyük depremleri hep tehlike konuşurken sarsıntıları, yapısal eksiklikleri tehlike görmezsek büyük deprem bizi anında götürecek. Büyük depreme karşı küçük tedbirlerle tedbir alınıyor. Dolayısıyla biz toplumumuzda, İslam toplumumuzda bugünden itibaren Türkiye İslam devleti olmaktan çıkmıştır, vatandaşları da şöyledir diye maazallah bir ilan bekliyoruz. Hayır. Bir müminin sabah namazına gitmemesinden, sokağımızda bir banka meyhane faizliği kastediyoruz, açılmasına, bir Müslümanın babasını dövmesine karşı, misal yani yüzlerce öne, bu kötülüklerin her birini büyük dönüşümün işareti olarak görmek zorundayız.
Evet, çok güzel.
Mesela filanca babasına el kaldırdı. Bu Gölcük depremiydi bizim için olmalı.
Evet.
Bugün
evet.
Bir Müslüman Allah'ın en büyük haramlarından birini işliyorsa eğer, işliyorsa ve bu bizim içimizde sessizliğe gömülüp giden bir olaysa, bu biz büyüğünü önleyemeyeceğiz demektir.
Evet.
Çünkü kudretimiz küçüklere yani yeter
büyük
aslında.
Büyük bir farkındalığı kaybetmişiz değil mi?
Hassasiyetimiz gidiyor. Evet. Yani biz zaten büyük dönüşümü önleyemeyiz.
Evet.
Küçük dönüşümleri önleyebilirdik. Şeytan da küçüklere karşı bizi oyalayınca büyüğüne kurban ediyor bizi.
Evet.
Dolayısıyla bizim iman hassasiyetimiz, daha doğrusu imanımızdan ve İslam'ımızdan taviz vermeyişimiz hiç eksilmemeli. Sürekli tavizsiz Müslüman olmak zorundayız. Nerede kaldı ki böyle olması gerekirken haramlardan, helallerden konuştuğumuz zaman yani marjinal bir, mesela hoca olarak biz marjinal hoca durumuna düşüyoruz. Ya sık sık bunu örnek veriyoruz. Faizi niye sık sık örnek veriyoruz? Her yer faiz. Duman olmuş, oksijen olmuş, burnumuzdan giriyor.
Evet, evet.
Yani bu taviz konusunda hassasiyetimiz hiç ölmemeli bizim.
Peki şunu da şey yapalım. Diyelim taviz verdi. Ayağı kaydı. Bir kere yani küçük bir iş yani, neyse. Ayağı kaydı. Ne yapmalı hocam?
Bir, ayağı kaymaz diye bir şey yok.
Evet.
Bu, biz insanız.
Evet.
Kapımız Allah'ın kapısıdır. 100 kişiyi öldüren biri de olsak gideceğimiz kapı budur, bunu bileceğiz.
Evet.
Acilen tövbe mekanizması devreye girecek.
Evet.
Tövbelerimiz günahlarımız kadar aktif olduğu sürece korku yok bizim için.
Çok güzel.
Tövbe aktivitemiz, günah aktivitemizin altına düştüğü zaman sıkıntı var. Yani bizim bünyemizde mikropların bulunması hastalık nedeni değil. Bağışıklık sistemimizin zayıflaması hastalık nedenidir.
Evet.
Çünkü bünyemiz bizim mikrop barındırmak zorunda. Yani o mikroplarla yaşayacağız biz. Ama bağışıklık sistemimiz, yani C vitamini alıyorum, güçlük alıyorum, grip gelmiyor sana o zaman. Vitaminin düşüyor, bağışıklık sistemin çöküyor. Bu sefer mikroplar seni batırıyor. Bizim toplumumuzda günahın olması, ashab-ı kiram hep örnek veriyoruz. Allah razı olsun onlarda. Onlar da günah işlediler. Ama o günahın günü dolmadan gar ettiler kendilerini. Rablerine öyle bir döndüler ki sanki diyorum, günah onların lehine oldu bu sefer.
O tövbenin coşkusuyla.
Tövbe coşkusu, tövbenin gücü sayesinde sanki günah onlar için daha iyi oldu gibi oluyor adeta yani. Bu sebeple yani tövbemiz
tövbe,
aktif.
Yani öncesinde rutin giden bir şey.
Ha, rutin gidiyor.
Tövbeyle öyle bir aşı oluyor ki.
İkiye katlıyor bu
evet,
sefer.
Evet.
Burada ben bu programımız sayesinde de inşallah Rabbim tesirini halk eder. Şunu söylüyorum. Belki Diyanet'de görev yapan, işte mesela Şişli'de her türlü kitlenin bulunduğu yerdeki bir imam efendi için belki geçerli değil ama bizim gibi müstakil bulunan hoca efendilerin veya özel bir himmetle çalışan hoca efendilerinin, tarikat şeyhlerinin ashab-ı kiram kalitesinde Müslümanlıktan hiç taviz vermemeleri gerekiyor.
Evet.
Bu çok önemli hocam. Çünkü en orijinal örnek kaybolunca mevcut örnekler üzerinden koşulmaya çalışılıyor. Bu değil ki bunun orijinali.
Doğru. Evet.
Yani Evet, bu ağır kaçıyor. İnsanlar bunu kaldıramıyorlar. Yani kaldıracaklar için bir örnek hep beklesin.
Evet.
Orijinalimiz bizim 100 puanlık yapımız belli olsun. 80 puan üzerinden imam efendiler, din dersi öğretmenleri, mesela bir imam hatip lisesinde veya bir lisedeki din dersi öğretmeni Hazreti Ömer şeklinde bir İslam anlatamayabilir. Yani o dinle, o 50 dakikalık dersi bile dinlenmeyebilir onun. Ama o hoca efendinin, o imam hatip lisesindeki, evet, lisedeki öğretmenin dinlediği orijinal İslam'ı anlatan, ashab-ı kiram Hazreti Ömer'in o şeriat tutkunluğunu anlatan bir kaynak hep canlı kalmalı. Bilhassa tasavvuf erbabının, tarikatların tavizkar tutumları, hani en maya takımımız bizim onlar diyelim, mayamız bizim. Evet. Mayada sorun oluşunca aşağı doğru
onlar indikçe, aşınmışsa yani %10-20 aşağıya doğru.
Onlar da binde bir oranı bile çok yüksek.
Evet.
Yani hocam Abdülkadir Ceylani rahmetullahi aleyh var, yani normalin 5-10 kapasitesinde bir İslam yaşadı. Bugüne ne hale geldi? Müzikal, sigaralı, bilmem neli, televizyonlu bir hale geldi. Allah muhafaza, normal, tam normal bir Müslüman olsaydı Abdülkadir Ceylani, eksilere düşecektik demek ki.
Vallahi
o sebeple bu sözünü ettiğim kadronun, belki buna da özel bir vakit ayırmamız lazım, bu sözünü ettiğim kadronun Ömer'in çizgisinden asla taviz vermemeleri lazım.
Çok güzel.
Ama bu böyle olacak toplum, böyle olsun diye değil. O kadro hep beklesin. Ya yani saf suyumuz hep bulunsun. Biz kireçli su içelim gene.
Evet.
Yani suyun saf hali, orijinal halini koruyalım. Çünkü teknoloji... Yani
bakıldığında örnek alınabilecek ya bir şey bulunsun değil mi? Numune bulunsun.
O numune bulunsun.
O da kaybolmuşsa kime insanlar şey yapacak, böyle ya adres
şimdi
bulacak?
Şimdi 100 diyelim İslam'ın yaşanma, evet, kalitesini. O 100 iken ben 90'da kendimi yakın hissediyorum. Ama o örnek aldığım 70 ise ben 60'ı da süper Müslümanlık sayacağım o zaman.
Evet, evet.
Mesela 60'lık bir birimi biz ölçü alıyoruz diyelim. Mesela Abbasilerin Müslümanlığını örnek alıyoruz diyelim.
Evet.
Abbasilerde saz caz vardı.
Evet.
Halifeye rağmen Bağdat'ta saz var. Alimallah o zaman şimdi gitarlı Müslümanlık mubah olur. Çünkü zaten eksilere düşmüş, 49'lara düşmüş bir Müslümanlığı örnek alırsam ben.
Evet.
Alim ona dersem eğer, -20'de olsam bile o zaman evliya sayılacağım ben gibi. Evet. Yani zamanın aşındırmasına karşı zor mu bilmiyorum ama ümmeti Muhammed'in önünde duran 3-5 örnek sıfır tavizli olmalı.
Çok güzel.
Öyle olunsun iddiasından değil, zor o çünkü.
Evet.
Ama neyin asıl olduğunu ve ne kadar yükselmemiz gerektiğini, bu mücadele maratonumuzu biz en azından tespit etmiş oluruz.
Çıtayı oraya koyalım.
Burada bir dördüncü madde daha ilave edeceğiz hocam. Bu ümmetin içinde emri bil maruf nehi anil münker. Yani her Müslüman iyiliği teşvik edecek, kötülüğe karşı becerebildiği kadar, takati kadar engel olacak. Vurdum duymaz olmayacak.
Güzel.
Bana neci olmayacak. Devlete savsaklamayacak. Vakıflara savsaklamayacak. Apartmansa apartmanımda. Sokaktaysa sokakta, ama elbette medeni nezaketler içerisinde. Yani yeşiller diye bir grup çıkıp da bu ağacı niye buradan kopardınız diyebiliyor da, ben niye bir mümin olarak Allah'ın bu nimetini niye kaldırdınız demiyor. Ben yeşilci değil de nimetçi olayım.
Evet.
Gibi güzel. Yani. Güzel. Gibi.
Tabii tabii.
Bu kadroyu kaybedersek hadis-i şerifler çok açık. Emri bil maruf nehyi anil münker düşünce dualarımızın bile bir anlamı yok göklerde.
Evet.
Yani İslam toplumu realitesini bitirmiş oluyor o zaman.
Evet.
Dördüncü madde olarak da bunu tespit edelim.
Hocam çok teşekkür ederiz. Tamam. Sürenin sonuna geldik aslında. Daha gidecek sohbet ama inşallah devam ederiz.
İnşallah.
Bu her zaman üzerinde hassasiyetle durulacak bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler'de birlikteydik. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.